Ayrı Baltı, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 67. Odadan çıkarak kapıyı kapattı ve danışmaya gitti. Svedberg dönmüştü, sandviçlerinden birini alması için kızı ikna etmeye çalışıyordu. Wallander kendisine teklif edilen bir sandviçi başını iki yana sallayarak reddetti, toplantı odasını işaret etti. ''İçeride barodan değerli iki bey var.'' dedi Svedberg. ''Buradaki bütün belgeleri inceliyorlar. Her şeyi kayıt altına alıp mühürlüyorlar. Ne yapacaklarına sonra karar verecekler. Avukatların müvekkilleriyle irtibat kurulacak ve başka avukatlar işleri üstlenecek. Aslında Torstensson Hukuk Bürosu diye bir şey artık yok sayılır.'' ''Bizim de bütün belgelere ulaşabilmemiz lazım.'' dedi Wallander. ''Esas şey ikisinin de müvekkilleriyle ilişkilerinde gizleniyor olabilir.'' Svedberg şaşırarak Wallander'a baktı. ''Ve ikisinin mi?'' dedi. ''Sadece oğlunun müvekkillerini kastediyor olmalısın.'' ''Haklısın. Sten Torstensson'un müvekkilleri demek istedim.'' ''Keşke tam tersi olsaydı.'' Wallander neredeyse Svedberg'in yorumunu kaçırıyordu. ''Neden? Ne demek istedin?'' ''Yaşlı Torstensson'un çok az müvekkili olduğu ortaya çıktı.'' dedi Svedberg. ''Buna karşılık Sten Torstensson her türlü işle ilgilenmiş.'' Toplantı odasını işaret ederek ''İçeridekiler her şeyin üstesinden gelmek için bir hafta veya daha fazla zamana ihtiyaç olacağını düşünüyor.'' dedi. ''O halde çalışmalarını bölmesem daha iyi olur.'' dedi Wallander. ''Bayan Duner'le görüşmeyi tercih ederim.'' ''Benim de gelmemi ister misin?'' ''Gerek yok. Nerede yaşadığını biliyorum.'' Wallander arabasına gidip motoru çalıştırdı. Şimdi ne yapacağı ile ilgili ikilem içindeydi. Kendisini bir karar vermeye zorladı. İlk olarak onun dışında kimsenin bilmediği bir görevi yerine getirecekti. Bu görevi ona Skagen'deyken Sten Torstensson vermişti. Doğu yönüne doğru arabasını yavaşça sürerken iki ölüm arasında bir bağlantı olmalı diye düşündü. Adliye sarayını ve Sandkogen'e geçti. Ve kısa süre sonra şehir geride kaldı. Bu iki ölüm birbiriyle bağlantılı olmalı. Başka mantıklı bir açıklama olamaz. Kül rengi manzarayı seyrederek yola devam etti. Yağmur çiseliyordu, kaloriferi açtı. İnsan nasıl olur da bu çamur deryasına gönül kaptırabilir ki diye merak etti. Ama benim yaptığım da tam olarak bu. Ben bütün hayatı sonsuza dek çamurla sarmalanmış bir polis memuruyum. Ve bu kırsal bölgeyi Çin'deki bütün çayları verseler bile değişmem. Gustav Torstensson'un 11 Ekim gecesi öldüğü yere gitmesi yarım saati buldu. Kaza raporu yanındaydı. Raporu cebine koyup rüzgarlı yola çıktı. Bagajdan lastik çizmelerini çıkarıp çevreyi araştırmaya başlamadan önce giydi. Rüzgar ve yağmur şiddetleniyordu. Üşümeye başladı. Eğri büğrü bir sırığa tünemiş bir şahin onu izliyordu. Kaza mahalli Skåne için bile alışılmadık derecede ıssızdı. Göz alabildiğine uzanan engebeli tarlalardan başka herhangi bir çiftlik evine ait hiçbir işaret yoktu. Yol düzdü, 100 metre sonra yokuş başlıyordu. Daha ileride sola keskin bir dönüş vardı. Wallander kaza yerinin krokisini çıkardı ve bulunduğu yerde haritayı karşılaştırdı. Arabanın enkazı yolun solundaki tarlanın 20 metre kadar içinde tepe taklak olmuş halde bulunmuştu. Yolda fren izi yoktu, kaza anında yoğun sis vardı. Wallander raporu iyice ıslanmadan arabaya geri koydu. Yokuşun başına doğru yürüdü ve etrafa baktı. Geldiğinden beri yoldan tek bir araba bile geçmemişti. Şahin hala sırıkta duruyordu. Wallander hendekten atladı ve çizmelerinin tabanına yapışan çamurlu toprakta yürümeye başladı. 20 metre kadar yürüdükten sonra dönüp yola baktı. Bir kasap kamyoneti ve ardından iki araba hızlıca geçti. Yağmur gittikçe daha da şiddetleniyordu. Ne olduğunu zihninde canlandırmaya çalıştı. Yoğun sis tabakasının ortasında yaşlı bir adamın kullandığı bir araba. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybediyor, araba yoldan çıkıyor ve bir ya da iki takla atıp ters dönüyor. Sürücü emniyet kemeri takılı olduğundan koltuğunda öldü. Yüzünde oluşan sıyrıklar dışında kafasının arkasını sert ve sivri bir metal cisme çarptı. Her halükarda ölümü ani oldu. Ertesi gün traktörle geçen bir çiftçi tarafından görülünceye kadar bulunamadı. Arabayı hızlı kullanmasına gerek yoktu diye düşündü Wallander. Kontrolü kaybedince panikle gaza basmış olabilir. Araba hızlanarak tarlaya uçtu. Büyük ihtimalle Martinson'un kazayla ilgili raporu kapsamlı ve doğruydu. İncelemesini bitirmek üzereydi ki kısmen çamurun içine gömülmüş bir şey fark etti. Çömeldi ve bunun kahverengi ahşap mutfak sandalyelerinden birinin ayağı olduğunu gördü. Sandalye ayağını alıp fırlatınca Şahin ağır kanatlarını çırparak sırıktan havalanıp uçtu. Henüz kaza yapan arabayı incelemedim diye düşündü Wallander. Ama onda Martinson'un raporunda kaydetmediği şaşırtıcı bir şey bulabileceğimi sanmıyorum. Arabasına döndü. Yapabildiği kadar çizmelerindeki çamurları temizleyip ayakkabılarını giydi. Üst ana dönerken fırsattan istifade babasını ve yeni evlendiği karısını Löderup'ta görmeyi geçirdi aklından. Ama tam tersi bir karar verdi. Bertha Duner'le konuşmalıydı ve mümkünse emniyete dönmeden arabayı da görmeliydi. Üst adanın dışındaki bir benzinlikte durup kahve ve sandviç aldı, etrafına bakındı. Asık suratlı İsveç kasvetinin benzinliklere bitişik kafelerden daha fazla göze çarptığı bir yer olmadığını düşündü. Ortamdan kaçma isteğiyle neredeyse tadına bile bakmadan kahvesini bıraktı. Arabasını yağmur altında şehre doğru sürdü. Continental Oteli'nden sağa döndü, tekrar sağa dönüp dar bir sokak olan Stig Caddesi'ne doğru gitti. Arabasını Bertha Duner'in yaşadığı pembe evin önüne yan tekerler kaldırıma çıkmış halde uygunsuz bir şekilde park etti. Zili çalıp bekledi. Kapı açılıncaya kadar neredeyse bir dakika geçti. Wallander kapı aralığından solgun bir yüz gördü. ''Benim adım Kurt Wallander, polis memuruyum.'' dedi cebindeki kimlik kartını nafile yere ararken. ''Eğer mümkünse sizinle kısa bir konuşma yapmak istiyorum.'' Bertha Duner kapıyı açıp onu içeri aldı. Wallander kadının uzattığı elbise askısına ıslak ceketini astı. Bertha Duner Wallander'i evin yanındaki küçük bahçeye bakan büyük pencereli ve cilalı ahşap döşemeli oturma odasına buyur etti. Wallander odaya göz gezdirdiğinde her şeyin yerli yerinde olduğunu fark etti. Mobilyalar ve aksesuarlar en küçük detaylara kadar derli toplu düzenlenmişti. Kadının hukuk bürosunu da aynı şekilde idare ettiğine şüphe yoktu. Çiçekleri düzenli olarak sulamakla randevu defterinin hatasız bir şekilde düzenlendiğinden emin olmak aynı bozuk paranın iki yüzü gibi olmalıydı. Şans faktörüne yer olmayan bir hayat. ''Lütfen oturun.'' dedi Bertha Duner umulmadık ölçüde boğuk bir sesle. Wallander normalden zayıf beyaz saçlı bu kadının yumuşak ve zayıf bir sesi olacağını ummuştu. Otururken gıcırdayan eski moda asır sandalyeye oturdu. ''Kahve içer misiniz?'' diye sordu Bertha Duner. Wallander hayır dercesine başını salladı. ''Çay alır mıydınız?'' ''Hayır, teşekkür ederim.'' dedi Wallander. ''Size birkaç soru sormak istiyorum, sonra da çıkacağım.'' Bertha Duner cam kaplı sehpanın yanındaki çiçek desenli kanepenin kenarına oturdu. Wallander yanında kalem ve not defteri olmadığını fark etti. Ayrıca her zaman alışkanlık edinmesine rağmen bu defa açılış sorularını bile hazırlamamıştı. Oysa cinayet soruşturmalarının seyrinde önemsiz bir görüşme ya da konuşma diye bir şey olmadığını mesleğinin erken aşamalarında öğrenmişti. İlk olarak meydana gelen trajik olaylardan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim diye çekinerek konuşmaya başladı Wallander. Gustav Torstensson'la çok az karşılaşmıştım ancak Sten Torstensson'u iyi tanırdım. ''Sizin boşanma davanıza bakmıştı.'' dedi Bertha Duner. Kadının söyledikleri Wallander'in onu hatırlamasını sağladı. Mona ile birlikte asap bozucu ve yıpratıcı o toplantılara katılmak için hukuk bürosuna gittiklerinde kendilerini karşılayan kişiydi. O zamanlar saçları bu kadar beyaz değildi, büyük ihtimalle şimdiki kadar zayıf da değildi. Yine de Bertha Duner'i daha önce hatırlamamasına şaşırdı. ''İyi bir hafızanız var.'' dedi Wallander. ''Bazen isimleri unuttuğum olur.'' dedi Bertha Duner. ''Ama insanların yüzlerini hiç unutmam.'' ''Ben de öyleyimdir.'' dedi Wallander. Rahatsız edici bir sessizlik oldu. Sokaktan bir araba geçti. Wallander'in Bertha Duner'i görmeye gelmeden önce kendine zaman tanıması gerektiği aşikardı. Ona ne soracağını, nereden başlayacağını bilemiyordu. Ayrıca uzun ve sıkıntılı geçen boşanma sürecinin hatırlatılmasını hiç ama hiç arzulamıyordu. Meslektaşım Svedberg'le zaten görüşmüştünüz dedi bir süre sonra. Ciddi bir suç işlendiğinde ne yazık ki sık sık soru sormaya devam etmemiz gerekiyor. Ve bunu yapan polis her zaman aynı kişi olmayabiliyor. Kendisini beceriksizce ifade ettiği için içinden yakındı. Neredeyse özür dileyip gidecekti. Bunun yerine kendine çekidüzen vermeye çalıştı. Zaten bildiğim şeyleri yeniden sormak istemiyorum dedi. O sabah işe gidip Stan Torstenson'u ölü olarak bulmanızı tekrar konuşmamıza gerek yok. Tabii daha önce bahsetmediğiniz bir şeyi hatırlamadıysanız. Bertha Duner'in cevabı net ve tereddütsüzdü. Yeni bir şey yok. Bay Svedberg'e bütün bildiklerimi anlattım. Bir önceki akşam diye sordu Wallander ofisten ayrılırken. Saat 6 gibiydi, belki 5 dakika geçmiştir. Fakat daha fazla değil. Bayan Lundy'nin yazdığı bazı mektupları kontrol ediyordum. Sonra benden istediği bir şey olup olmadığını sormak için Bay Torstenson'u iç hattan aradım. Bana istediği bir şey olmadığını söyledi ve iyi akşamlar dedi. Kabanımı giydim ve eve gittim. Çıkarken kapıyı kilitlemiş miydiniz? Bay Torstenson tek başına mıydı? Evet. O akşam ne yapmayı düşündüğünden haberiniz var mıydı? Bertha Duner şaşkınlıkla baktı. Çalışmaya devam edecekti. Stan Torstenson gibi elinde çok işi olan bir avukat istediği zaman evine gidemez. Anladım, çalışmaya devam ediyordu dedi Wallander. Özel bir iş ya da acil bir şey var mıydı onu merak ediyorum. Bütün işler acildir dedi Bertha Duner. Babası birkaç hafta önce öldürüldüğü için işleri başından aşkındı. Bu gün gibi aşikardı. Wallander'in kadının kullandığı kelime nedeniyle gözleri fal taşı gibi açıldı. Trafik kazasından bahsediyorsunuz herhalde. Başka neden bahsedebilirim ki? Ama babası öldürüldü dediniz. Babası trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Bir insan ya ölür ya da öldürülür dedi Bertha Duner. Eğer yatağında ölürsen herkesin dediği gibi bu doğal bir ölümdür. Fakat bir trafik kazasında hayatını kaybettiysen öldürülmüşsündür demektir. Wallander yavaşça başını salladı. Ne demek istediğini anlamıştı. Yine de kadını Stan Torstenson'un Skagen'e gelmesine yol açan şüpheleriyle aynı kapıya çıkabilecek bir şeyi ağzından kaçırıp kaçırmadığını merak etti. Birden aklına bir fikir geldi. Stan Torstenson'un bir önceki hafta ne yaptığını hemen hatırlayabilir misiniz diye sordu. 20 Ekim Çarşamba ile 21 Ekim Perşembe günlerinde. Yolculuğa çıkmıştı dedi Bertha Duner tereddütsüz. O halde Stan yolculuğunu gizlememiş diye düşündü Wallander. Babasının ölümünden sonra içine düştüğü bunalımdan kurtulmak için birkaç gün uzaklaşmaya ihtiyacı olduğunu söylemişti diye devam etti Bertha Duner. Bu yüzden o iki gün boyunca randevularını iptal etmiştim. Hiçbir belirti göstermeden birden ağlamaya başladı. Wallander ne yapacağını bilemedi. Mahcubiyetinden olduğu yerde kıvranırken oturduğu sandalye yine gıcırdadı. Bertha Duner ayağa kalkıp hızlıca mutfağa gitti. Wallander kadının hıçkırıklarını duyabiliyordu. Biraz sonra odaya geri geldi.
Bu çok zor dedi. Gerçekten çok zor.
Anlıyorum.
Bana bir kartpostal göndermiş dedi Bertha Duner zoraki gülümsemeye çalışarak.
Wallander onun her an tekrar ağlamaya başlayacağından emindi. Fakat Bertha Duner tahmin ettiğinden daha serin kanlıydı.
Kartpostalı görmek ister misiniz?
Evet isterim dedi Wallander. Bertha Duner duvardaki rafta bulunan porselen bir tabağın içinden aldığı kartpostalı Wallander'a uzattı.
Finlandiya güzel bir yer olmadı dedi Bertha Duner. Hiç gitmedim. Peki ya siz?
Wallander kartpostala şaşkınlıkla baktı. Resimde güneşin batmak üzere olduğu bir deniz manzarası vardı. Evet dedi sessizce. Finlandiya'ya gitmiştim. Dediğiniz gibi çok güzel bir yer.
Lütfen bu halimi affedin dedi Bertha Duner. Gördüğünüz kartpostal onu ölü olarak bulduğum gün bana ulaştı.
Wallander dalgın bir şekilde başını salladı. Öyle görünüyor ki Bertha Duner'e sorması gerekenler sandığından daha fazlaydı. Aynı anda sorularını sormak için bunun doğru zaman olmadığını anladı. Demek ki Torstensson sekreterine Finlandiya'ya gittiğini söylemişti. Görünüşe göre kanıt olarak oradan bir kartpostal gelmişti. Oysa Torstensson o sırada Danimarka'daydı. Öyleyse bu kartpostalı kim göndermişti? Bu kartpostalı soruşturmayla ilgisi olduğu için bir süreliğine almam gerekiyor dedi Wallander. Daha sonra geri alabileceksiniz, size söz veriyorum.
Anlıyorum dedi Bertha Dooner.
Gitmeden önce son bir soru daha dedi Wallander. Ölmeden önce son birkaç gün içerisinde herhangi bir sıra dışı olaya şahit oldunuz mu?
Ne gibi bir şey?
Her zamankinden farklı bir davranışı olmuş muydu?
Babasının ölümü nedeniyle fazlasıyla üzgündü.
Tabii ki ancak kaygı duyacağı başka bir sebep var mıydı? Wallander sorusunun ne kadar tuhaf göründüğünün farkındaydı ama cevabı bekledi.
Hayır dedi kadın, her zamanki gibiydi.
Wallander ayağa kalktı. Sizinle tekrar konuşmam gerekebilir. Bertha Dooner kanepeden kalkmadı.
Böyle korkunç bir şeyi kim yapabilir ki diye sordu. Kapıyı açıp bir adamı vurduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gidebilir.
Biz de bunu araştırıyoruz dedi Wallander. Hiç düşman olup olmadığını biliyor musunuz?
Düşman mı? Onun nasıl olur da düşmanı olabilir ki?
Wallander bir an durup son bir soru sordu. Siz ne olduğunu düşünüyorsunuz?
Ne kadar anlaşılmaz gözükse de bir şeyleri anlayabileceğiniz bir zaman mutlaka gelir dedi Bertha Dooner. Gerçi şimdilerde böyle değil. Bugünlerde bu ülkede bunu başarmak biraz zor.
Wallander hala ıslak ve ağır olan ceketini giydi. Sokağa çıktığında bir süre durdu. Polis akademisindeyken ağızdan ağıza dolaşan ancak kendisininmiş gibi benimsediği bir sloganı hatırladı. Yaşamında, ölümünde zamanı var. Ayrılmadan önce Bertha Dooner'in son söylediklerini anımsadı. İsveç hakkında önemli bir şey söylediğini düşündü. Onun da üzerinde düşünmesi gereken bir şey. Fakat şimdilik kadının sözlerini aklının bir köşesine attı. Stan'in kafasının içindekileri anlamalıyım diye düşündü. Benimle Skagen'de kahve içtiği sırada Finlandiya'dan gönderilmiş bir kartpostal olması Stan'in gerçeği söylemediğini gösteriyor. En azından bütün gerçeği söylemediğini. Hiç kimse sebepsiz yere yalan söylemez. Arabasına binip ne yapması gerektiğine karar vermeye çalıştı. Aslında en çok istediği şey Maria Caddesi'ndeki dairesine gidip perdeleri çekerek yatağa uzanmaktı. Ne var ki polis olarak başka türlü düşünmeliydi. Saatine baktı, 2:15 vardı. En geç saat 4'te soruşturma ekibiyle toplantı yapmak için emniyete dönmeliydi. Ne yapacağına karar vermeden önce bir süre düşündü, arabayı çalıştırdı, Ham Caddesi'ne döndü. Tekrar Österle'den otobanına çıkmak için soldan devam etti. Bieresio çıkışına gelinceye kadar Malmö yolunu takip etti. Yağmur serpiştiriyordu ama rüzgar şiddetliydi. Birkaç kilometre sonra ana yoldan ayrıldı ve burasının Niklasson'un hurdalığı olduğunu belirten paslı bir tabelası olan çitle çevrili bir alanda durdu. Kapılar açıktı. Üst üste yığılmış araba hurdalarının arasından arabasını sürdü. Hayatında kaç kez hurdalığa gittiğini merak etti. Niklasson sık sık çalıntı mal alıp sattığından şüphelenilerek birçok kez bu suçtan dolayı yargılanan birisiydi. Üstad Emniyet Müdürlüğü'nde bir efsane olarak görülürdü. Suçlu olduğuna dair çok kuvvetli deliller olmasına rağmen hiç mahkum edilmemişti. Her defasında son çare olarak işi çıkmaza sokacak küçük bir İngiliz anahtarı bulurdu ve Niklasson neticede hem ofis hem de evi olarak kullandığı kaynakla birleştirilmiş iki karavana dönmek üzere özgür kalırdı. Wallander motoru durdurup arabadan indi. Pis görünümlü bir kedi eski ve paslı bir Peugeot'un kaputundan Wallander'i izliyordu. Niklasson lastik yığınlarının arkasından çıktı. Koyu renkli bir palto giymiş, uzun saçlarının üzerine kirli bir şapka geçirmişti. Wallander onu hiç başka kılıkta görmemişti.
''Kurt Wallander'' dedi Niklasson sırıtarak. ''Nicedir ortalıkta yoktun, yoksa beni tutuklamaya mı geldin?''
''Sence tutuklamalı mıyım?'' dedi Wallander. Niklasson kahkahayla güldü.
''Sadece lafını edebilirsin'' dedi.
''Sen de göz atmak istediğin bir araba var'' dedi Wallander. ''Avukat Gustav Torstensson'a ait koyu mavi bir Opel.''
''Ah evet, şu araba işte orada'' dedi Niklasson eliyle işaret ederek. ''Neden bakmak istiyorsun?''
Çünkü kaza olduğunda içindeki adam öldü.
İnsanlar ahmakça araba kullanıyor dedi Nick Lawson. Tek şaşırdığım buna rağmen çoğunun hayatta kalması. İşte aradığın araba. Henüz parçalamaya başlamamıştım. Buraya getirdiklerinde ne haldeyse şimdi de aynı durumda.
Wallander başını sallayarak onayladı. Tek başıma halledebilirim.
Buna şüphem yok dedi Nick Lawson. Aklıma gelmişken her zaman nasıl bir his olduğunu merak etmişimdir. Yani birisini öldürmenin.
Wallander'in canı sıkıldı. Berbat bir his dedi. Sence nasıl olabilir ki?
Nick Lawson omuz sıyıktı. Sadece merak etmiştim.
Nick Lawson kendi işini yaparken Wallander arabanın etrafında iki tur attı. Arabada ancak yüzeysel bir hasar olduğunu görünce şaşırdı. Ne de olsa yol kenarındaki taş setten aşıp en az iki takla atmıştı. Sürücü koltuğuna gözlerini kısarak baktı. Arabanın anahtarları yerde, gaz pedalının yanındaydı. Biraz zorlanarak da olsa kapıyı açtı, anahtarı yerden alıp kontağa soktu. Stan tamamen haklıydı. Ne anahtarda ne de kontakta hasar vardı. Kafa yorarak arabanın etrafında bir defa daha gezindi. Sonra arabanın içine zorlukla girip Gustav Torstensson'un kafasını nereye çarptığını bulmaya çalıştı. İyice aramasına rağmen hiçbir sonuç elde edemedi. Birkaç yerde kurumuş kan olduğunu tahmin ettiği leke olsa da Gustav Torstensson'un kafasını vurmuş olabileceği bir yer göremedi.
6. ayrımın sonu. Sayfa 79.